Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Şimdi aslında hassas bir konudan bahsedeceğiz biraz. Sizin de içinde bulunduğunuz tarihi okuyan yazanlar grubundan. Biz tarihi nereden öğreniyoruz? Vatandaş olarak onu bir soralım. Tarih kaynaklarımızı soralım. Ne kadarı var elimizde? Ne kadarı güvenilir? Herkes Osmanlıca biliyor mu? Osmanlı'dan önceki tarihimizle ilgili niye hiç konuşmuyoruz ya da daha az konuşuyoruz? Yakın tarih tabii ki daha çok konuşulur ama hani bizim Müslümanlıktan önce de bir tarihimiz var. Bizi Müslümanlığa hazırlayan ve belki de bu kadar kolay kabul etmemizi sağlayan.
Evet, yani tarih insanlar için en lüzumlu ilimlerden bir tanesi. Her ne kadar şimdi insanlar çok fazla hoşlanmasa da veya tarihi bir ideoloji malzemesi haline getirseler de doğrusu tarih insanlar için lüzumlu. Niçin lüzumlu tarih? Evvel emirde bugünü anlamak için lüzumlu ve geleceği inşa etmek için lüzumlu. Nasıl doktora gittiğiniz zaman size geçirmiş olduğunuz hastalıkları soruyorlar. Anne babanızın,
Aldığınız
dedenizin, ninenizin, sıhhat vaziyetini soruyorlar. Aynı o şekilde. Fakat bazı tarihçiler vardır. Yani onlar diyorlar ki hayır, biz tarihi zevk için yapıyoruz. Seviyoruz. Çünkü bazı insanlar da nostalji vasfı ağır basar.
kim bilir sadece anlatacak malzemesi olsun diye bile tarihi
Evet.
seviyor.
Evet. Yani nasıl sanat sanat için midir, sanat halk için midir diye biz bir tarihte münakaşa edilmişse tarih fayda için midir? Yoksa zevk için, bu bile münakaşa edilmiş ve bazı tarihçiler biz zevk için tarihçiyiz. Bazıları ise biz insanlara faydalı olsun, lüzumlu olsun diye böyle çalışıyoruz demişler. Burası bir tarafa. Şimdi ha öyle olsun ha böyle olsun. Tarih neticede bir ilim. Daha doğrusu tarih ne demek? Yani tarih geçmişte cereyan eden bütün hadiseler.
Tarihi bilim olarak bile kabul etmiyor ki çoğu insan.
Ama şimdi
Tarihi
şöyle.
sadece okuyacağınız bir, ezberleyeceğiniz bir malzeme gibi
Kullandığınız yere
görüyor.
göre tarih tabiri farklı manalara gelir. Yani tarih bir manada mazide cereyan eden hadiseler. Ama hadise derken savaşlar, barışlar, tahta çıkmalar, inmeler olduğu gibi aynı zamanda kıtlıklar, hastalıklar, ticaret seferleri, keşifler, aynı zamanda insanlar nasıl yerdi, nasıl yaşardı, nasıl evlenirdi, nasıl ölürdü, bunlar ne giyerdi, bunlar da tarihin mevzusudur. İkincisi, tarih bir hadisenin cereyan ettiği zaman dilimine verilen isim. Bu programın tarihi mesela. Üçüncüsü, tarih bütün bunları tetkik eden ilmin adıdır. Tarih ilim değil derseniz komik olur. Mesela hukuk ne demek? Hukuk bir memlekette cari olan kaideler, müeyyidesi olan kaideler. Ama aynı zamanda hukuk haklar demektir. Aynı zamanda hukuk bunun ilmi demektir. Yani bu kaideleri araştıran ilme derler. Aynı zamanda hukuk fakültenin ismidir. Hukuka gittim ben. Hukukçuyum. Burada da böyle tarih gibi. Onun için tarih ilim kabul etmemek olacak bir şey değil.
Tarihi herhangi bir bilim dalına bir ilim olarak görmeyen insanlar, ki çoğunlukla pozitif bilimlerle
Evet.
uğraşan insanlar, ama onların da yaptığı işin bir tarihi kronolojisi yok mu aslında?
Yoktur.
Nereden nereye geliyorlar?
Sonra evet haklısınız. Tarih bir bilim değildir. Yani bir fen değildir. Ona bakarsanız hukuk da bir fen değildir. Din de bir fen değildir. Fen tecrübe ve müşahadeye bakar. Halbuki tarihte, hukukta, dinde yani sosyal ilimlerin çoğunda ne müşahade ne deney, tecrübe var. Mesela sosyolojide, psikolojide bu mümkün. Müşahede mümkün. Birinde tecrübe mümkün. Onun için bunları bilim ama tarih diğer sosyal branşlarla beraber ne müşahede ne tecrübe bulunmadığı için bir bilim kabul edilmiyor. Ama bu onun bir ilmi disiplin olmadığını yani ilim olmadığını göstermez.
Tarihi yazarken o zaman hem tecrübe ediyoruz hem deney yapıyoruz.
Tabii.
O zaman yaşarken aslında bir bilimin içindeyiz.
Tarih yazma usulü bir bilimdir, evet. Tarih yazma usulü bir bilimdir. Aslında insanların çoğunu merak ettiği kısım burasıdır. Yani tarihte olup bitenler bir tarafa, bir de onu insanlara anlatmak, yazmak. Bu tarihin içinde de var. Onun için mesela tarih umumiyetle kazananların yazdığı bir şey. Yani hakikaten tarihi kazananlar anlatırlar. Ama tabii bu her zaman mutlak değil. Yani hadisenin çeşitli tarafları da tarihi anlatmışlar ve çeşitli zaviyelerden,
Bazen öyle
açılardan anlatmışlar.
kaybedenler var ki kazananlardan daha çok hatırlanır.
Evet. Şimdi mesela Atilla'nın ve Avarların Orta Avrupa'yı istilasıyla burada yaşayan Germen ve Slav kavimlerinin yerlerinden kopup Slavların Balkanlara ve Orta Avrupa'ya, Cermenlerin ise Kuzey ve Batı Avrupa'ya yayılması hadisesi var. 5. asır. Buna Germen tarihçileri, yani Almanlar, İngilizler, İsveçliler, Norveçliler, kavimler göçü adını verir. Ama Latin tarihçileri barbar istilası diye anarlar aynı hadiseyi. Çünkü onlar için gelenler barbardırlar. Yani hadiseyi nereden bakarsanız. Ama aslında işin aslı değişmez.
Bizim tarihimize baktığınız zaman da Anadolu'daki kültürün kuzeyden de olsa, güneyden de olsa Avrupa'ya yayılması anlamına gelir.
Aynen öyle. Onun için nereden bakarsanız bakın, ne kadar taraflı olursanız olun, eğer hadiseleri doğru bir şekilde ortaya koyarsanız, okuması zaten okuyucuya ait olduğu için olabildiğinde objektif oluyor. Ama tabii tarihçi sadece tarihi anlatan kimse değil. Eskiden böyle bir telakki vardı. Tarihi anlatmak sadece. Vakanüvis tarihçiliği deniyor. Tabii burada bir iyilik var. Çünkü olduğu gibi malzemeyi size fotoğrafını çekiyor. Siz bunu tasvir ediyorsunuz. Bunun hakkındaki tefsirlerinizi siz yapabiliyorsunuz.
Bu aslında bir haber, öyle
evet,
söyleyeyim.
Evet, haber gibi. Evet, gazete haberleri gibi. Bakın şimdi gazeteler bile haberleri yorumla veriyor. Ama bir de işin başka ciheti var. Yani perdenin arka tarafı var. Madalyonun öbür yüzü var. Vakanüvis tarihçiliğinde vakanüvisler ehemmiyet verdikleri hadiseleri anlatıp ehemmiyet vermediklerini anlatamayabilirler. Bu mümkün. Bu da sizi yanıltır. Daha da kötüsü, hadiselerden size bildirmek istediğinizi anlatır. Bilmenizi istemediğiniz saklar. Yani böyle bir handikapı da var. Evet, gerçekleri söyler ama yalnızca gerçekleri söylemez. Onun için Anglo-Sakson filmlerinde görürsünüz. Şahide veya mazmuna, zanlıya yemin ettirirken gerçeği, yalnızca gerçeği söylediğine yemin ettirirler. Bir insan gerçeği söyler de tamamını söylemediği için hasıl ettiği kanaat farklı olabilir. İşte tarihin en büyük handikapı budur. Modern çağlarda artık bu vakanüvis tarihçiliği terk edildi. Bunun yerine hadiseleri gerek anlatanlardan nakil yoluyla alan, gerek mümkün mertebe vesikalara itibar eden. Buradaki vesikalardan kastım sadece devlet arşivlerindeki milyonlarca vesika değil, yazılı vesika değil, kitabeler, binalar, taşlar, arkeolojik buluntular, edebiyat eserleri, bunlar mezar taşları. Bunların hepsi tarihçi için bir malzemedir. Tarihçi anlatılanları bu malzeme ışığında değerlendirir. Ne kadarının eksik, ne kadarının fazla olduğunu karınca kaderince yapabildiği kadar el yordamıyla da olsa bulmaya ve tespit etmeye çalışır. Ondan sonra o vardığı muhassalanın, neticenin üzerinde yorumlar yapar. Bu yorumlar yapması modern tarihçilikte bekleniyor. Ve bunu yaparken elbette ki taraflıdır. Yani her tarihçinin nasip olduğu bir ideoloji vardır. Yani bu din olabilir, bu bir ideoloji olabilir, bu bir ırk olabilir, bu bir mıntıka, bu bir devir olabilir. Bunlardan kurtulması mümkün değildir. Onun için tarafsız tarihçilik çok zordur. Ama
gerekir mi?
Bence gerekmez. Çünkü malzemeyi doğru olarak verdikten sonra onun üzerine yorum yapması onun meselesidir.
Zaten okuyan kişinin de bir tarih dönemini bir kaynaktan okumayacağı düşünülürse,
bu zaten hatalıdır. Bir de tarihçi geleceğe doğru bir perspektif koyar. Bu da ondan bekleniyor. Bunu pek sevmezler. Fütüristlik, falcılık derler ama hayır, tarih bunun için vardır. Yoksa tarih kuru kuru anlat geç, ne kıymeti
zaten
var?
Zaten anlamı o değil midir? Geçmişte yaşanana bakacaksın ki evet, geleceğini planlayabilirsin.
Olur mu canım, böyle denir mi falan. Ben bazen zaman zaman buna kafa yoruyorum. Bazı benim çok tesir gördüğüm Yılmaz Özsun'a yapardı. Yani hadiselerden belki şöyle olsaydı, şöyle olabilirdi gibi. Ama bunlar hoştur. İnsan da hoşuna gidiyor ve halkın da hoşuna gidiyor. Ama tabii bunlarda da biraz uçuk kaçık olmamak lazım. Ayağı yere basmak lazım. Ama bazıları bunu da sevmiyor. Hayır hayır diyor. Siz diyorlar yorum yapmayın. Öyle şöyle olurdu, böyle olurdu ile olmaz. O zaman tarihin hiçbir kıymeti kalmaz.
Bırakın tarihçiyi. Onu okuyan bile bu yorumu kendi kafasında
sen
yapar
ki. Yani, ama sen onu yönlendir.
Biz kendi hayatımızla ilgili orada öyle değil de böyle yapsaydım şimdi sonuç başka olurdu demez
şimdi,
miyiz?
Şimdi problem tarihi tek taraftan okumak. Her zaman zaten yaptığımız yanılgı budur. Fransa ihtilalini bir Albert Sorel'den okumak var. Bir de Michelet'den okumak var. Şimdi Michelet solcudur. Fransa ihtilalini insanlık tarihinin en parlak hadisesi olarak tasvir eder. Albert Sorel ise monarşisttir. O insanlık tarihinin en karanlık hadisesi olarak görür. Fakat hadiseleri aynı anlatırlar. Ben her ikisini okudum. Her ikisinden de benim kafamda bir Fransa ihtilali hasıl oldu. Yorumlar onların olsun. Tarihi şahsiyetler hakkında da. Yani ben muhalifi ve taraftarı, hatta affedersiniz yalakasının da yazdığını okudum. Tarihi şahsiyetlerin. Hepsinde müşterek olan kısımlar en sağlıklı kısımlardı.
Evet, hepsi altını çizerek bir şey ifade ediyorsa aklımıza
yorumlarını
kalması gereken.
Yorumlarını da zaten anlıyorsunuz. Bir entelektüel seviyeniz varsa, belli bir seviye. Burada bu adam yorum yapmış. Ha işte burada en büyük tehlike, tarihçi kurnazsa veya bunları tarihi anlatan kurnaz birisi ise sizi yönlendirebilir, hadiseleri tahrif edebilir, gizleyebilir. Burada uyanık olmak lazım. Onun gizlediğini diğeri tamamlarsa bu hadise tamamen ortaya çıkar. Bir de tabii bizde tarihçi olmayanların, en azından tarih disiplini bilmeyenlerin tarihe soyunmaları, amatör tarihçilerin bu vadide oynamaları çok tehlikelidir.
Kime isim vermeyelim tabii de ne kastediyorsunuz amatör tarihçiden?
Şimdi tarihle hiçbir alakası yok. Tarihin tahsilini görmemiş. Diyeceksiniz tarihin tahsili mi olur? Ben onu kastetmiyorum zaten. Hiçbir zaman. Yani tarih bir doktorluk
tarihin tahsili
değil.
De var.
Var ama illa tahsil var. Lazım değil. Tarihteki tarihçilerin hangisi tahsilciydi? Bizim en meşhur tarihçilerimiz Uzun Çarşılı, Danışmen, Öztuna bunlar hangisi tarih mezunuydu? Ama tarihte ekoldür her bir tanesi. Kastım şu. Tarihin bir usulü var. Bu metodolojiyi öğrenmişse kendisi otodidakt olarak veya bir usta çırak münasebetiyle biz ona tarihçi deriz. Ama emekli olmuş, çok meraklı, oturuyor. Sağdan soldan dil bilmiyor. O tarih için lazım olan vesikaları okumaktan aciz. Bununla alakalı o biraz evvel saydığım malzemelerden haberdar değil.
Bir belgenin peşinde koşmamış.
Eline geçen basit vesikaları okuyarak bunları...
Hele şimdi internet var.
Bunları günümüz üslubuyla yazanlar var. Amatör tarihçilerden kastettiğim bu. O aslında bir belli tarihçinin kötü bir kopyası olmaktan öteye geçmiyor. Bir de romantik tarihçiler var. Buradaki romantik tarihçilerden, romantizmden kastetmiyorum. Roman tarihçileri. Bunlar tarihi sevdiren en mühim vasıtalardan bir tanesi romanlar ve filmlerdir. Dünya buna kafa yormuştur ve çok da müspettir. Yani insanlara tarih anlatmaktansa bir filmle ve romanla çok şey anlatabilirsiniz. Fakat burada da şöyle bir problem var. Tarihi romanlar ve filmler eğer belli bir tarihi şahsiyetin etrafında dönüyorsa riskli. Ama çünkü filmciler ve romancılar bunları tahrif etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Olmayan şeyleri
popüler
anlatmak.
Popüler hale çevirmek.
Bu da insanlar bu doğruymuş. Ama böyle olmaz da tarihi romanlar isimsiz şahsiyetlerin etrafında döner de arka planda tarihi şahsiyetler varsa bu iyidir. Bu romancılar her zaman faydalı olmuştur. Dünyada da bizde de ve insanlara tarih öğretmiştir.
Böyle örnekler var mı aklınızda?
Alexander Dumas gibi. Alexander Dumas'da önde üst silahşörler var. Böyle birileri var mı yok mu bellidir. Kral ve kraliçe arkadadır. Hadiseler doğrudur. O silahşörler hadisesi oyundur. Lev Wallace mesela Ben Hur yazarı. Ön planda başka kahramanlar ama arkada Roma tarihi vardır. Bizde mesela bu çok fazla cari olmuyor. Hep tarihi şahsiyetleri tam
bizim eski yazılıyor. Filmlerde aslında böyle şahsiyetler var bakıyorsunuz işte
işte Kara Murat, Tarkan gibi popüler kahramanlar arkada tarihi şahsiyette bu oluyor evet. Ama eğer kahramanın kendisi padişah veya tarihi şahsiyetse bu sefer siz insanları hoş göstermek
Keloğlan bile ona bakarsanız aslında tarihi bir hadise.
Bu sefer tarihi tahrif etmek mecburiyetinde kalıyorsunuz roman ve filme uydurmak için. Bazen tarihleri, zamanları, hadiseleri, isimleri bile İhtilaflı mevzulardan size en cazip olanını seçiyorsun. Sanki o gerçek tek gerçekmiş gibi ortaya çıkıyor.
Ya da pek çok dönemde yaşamış popüler olayları evet. Aynı tarihte yaşamış gibi gösteriyorsunuz.
Bu sefer bunu okuyanlar ya bu bir romandır deyip geçmiyorlar. Bizde öyle mesela. Bizde bu son dizi filmler ve romanlarda. Mesela İngiltere'de bir dokümenter vardır. Bir de roman vardır. Yani veya film vardır. Bunu okuyanlar der ki seri vardır. O bir film der. Hoşça vakit geçirir gider. Ama dokümenterlerde doğruluk arar, ciddiyet arar. Bizde öyle bir şey yok maalesef. Filmler, romanlar, hikayeler gerçekmiş gibi anlanıyor. Çünkü bize sorulan suallerden biz hep bunu görüyoruz. Daha tehlikelisi, tarih ideolojilerin en mühim vasıtalarından bir tanesidir. Dünyanın her devrinde ama en çok 19 ve daha fazla 20. asırda tarih ideolojiler tarafından kullanılmıştır. Şimdi bir Marksist tarihçilik var, kapitalist tarihçilik var. İdeolojik tarihçilik var işte Nazi tarihçiliği, efendim faşist tarihçilik gibi, Kemalist tarihçilik gibi. Bunlar hepsi mensubu oldukları ideolojinin halka hoş gösterilmesi, onun negatif hususiyetlerinin setredilmesi, örtülmesi maksadını taşırlar. Bunun için mazide birkaç iyi figür seçip geri kalanlarını ya dezenfekte ederler, yani tamamen yokmuş. Kendi istedikleri gibi gösterirler veya yok sayarlar veya tamamen kötülerler. Yani çünkü biz ideolojimizin doğruluğu işte tarihi şahsiyetlerin kötülüğüne bağlıdır. Bu çok tehlikelidir. Ama ne çare ki ideolojilerin mekteplere ve medyaya hakim olduğu bir devirde bu tarihten kurtulmak mümkün değil. Bunun en çok acısını çekenlerden bir tanesi de biziz. Mesela maziden bir misal vereyim. Bugün günümüzde de mesela Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ve onun ailesiyle alakalı tarihi hadiseler hep Şii perspektifinden yazılmıştır. Sünni dünyada da bunlar hakkındaki bilgilerin büyük ekseriyeti Şiiler tarafından anlatılan hadiselerdir. Yezid'in Hazreti Hüseyin'i öldürmesi, kafasını kestirmesi, bununla top oynamaları, elinde sopayla yüzüne dürtmesi gibi hadiseler mesela. Hazreti Ömer'in Hazreti Fatıma'yı korkutması, kadıncağızın korkudan çocuk düşürmesi gibi hadiseler. Bunlar Şii tarihçilerin yazdığı tarihlerdir. Ama işin içinde bir acındırma olduğu için.
Biraz da tabii öbür tarafa haklı göstermeye çalışıyor kendini taraftar.
Bu tarafta da ister istemez, yani biliyorsunuz tarihte mazlumlar her zaman sempati çeker.
Görürler.
Bu şekilde anlatıldığı için bu da Sünni dünyada inanmış, sorgulamamıştır. Mesela daha da garibi, bunu anlatan tarihçilerin de isimleri aynıdır. Mesela bir Sünni taberi vardır tarihçi, bir de Şii taberi vardır tarihçi. Her ikisinde tarihi var. Taberi tarihi dediğin zaman, taberiye de mi itibar etmeyeceğiz? Ama o Şii olan tabiri. Sünni olan tabiri başka. Şimdi bunu bilemez insanlar. Emeviler çok kötülenir. İnanılmaz negatif bir tasavvur vardır haklarında. Neden? Çünkü onlardan sonra gelen Abbasiler Emevileri darbeyle yıkarak başa geçmiştir. Ve Abbasi tarihçileri her fırsatta Abbasi halifelerine yaranabilmek için Emevi tarihini kötülemiştir. Halifelerin hatalarını abartmış veya onlara olmayan hatalar yüklemişlerdir. Osmanlılar ve Selçuklular da tarihi zaman yakınlığı ve mekan yakınlığı itibariyle Abbasilerden öğrendiği için bizim tarihçilerimize de baktığınız zaman Emeviler halinde negatif. Buna doğru değildir. Başka şeye geçelim. Moğolların Türklerle akrabalığı meselesi. Aynı mıntıkada yaşadıkları için ve tarihleri iç içe geçtiği için bir Moğol-Türk algısı tasavvur etmiştir. Meydana gelmiştir. Çevredeki bütün tarihçiler, Çinliler hariç, Moğollarla Türkleri bir tutmuştur. Mesela Arap tarihçileri...
Çinliler hariç, çok enteresan.
Arap tarihçileri Moğol dedikleri zaman Türk, Türk dedikleri zaman Moğolları kastederler. Halbuki birbirinden çok farklıdır. Bırakın Arapları bu kadar uzun bir coğrafyada. Bugün bile Türkiye'de çok kimse Moğollarla Türk, Türkleri Moğol zanneder. Aynı ırktan geldiklerini düşünür. Cengiz Han'ın Türk olduğuna inanır. Cengiz Han Türk değildir. Evet, Türkçe biliyordu çünkü ordusunda çok sayıda Türk vardı. Annesi Uleynuci'nin de Türk olduğu söyleniyor. Timur, Moğol asıllıydı ama Türkleşmişti. Çünkü Moğollar Müslüman olduktan sonra süratle Türkleştiler. Bu tarihin en enteresan hadiselerinden bir tanesidir.
O tarihe kadar keskin bir şekilde ayrılan, hatta birbirlerini öldürmek için
çok,
her fırsatı...
Çok yakın yaşadıkları için çok düşmanlıydılar. Dağın bir tarafında, batı tarafında Türkler, doğu tarafında Moğollar yaşıyordu. Evet. Ama birbirlerine yakın olmaları aynı kavimden geldiklerini göstermez. Moğollar Mongoloid'dir, sarı ırktan, Türkler beyaz ırktandır. Ama o kadar yakınlardı ki birbirlerine, kültürleri, hatta dillerindeki bazı kelimeler bile müşterekti. Moğol dilini hakkında yapılan son tetkikler, Moğolların ayrı bir millet olduğunu, sarı ırktan çok eski zamanlarda ayrılmış bir millet olduğunu ortaya koydu. Dillerdeki müşterek kelimelerin de, mesela dil ne kadar mühim bir vasıta tarih için, buna gerekçe olamayacağını ortaya koydu. Fakat bugün bile Oğuzhan'ı eski Türk büyüklerini çizenler çekik gözle çizerler. Öyle zannederler. Mesela bu da bir tarihi...
Ya doğuda deyince hep sanki böyle o imaj var ya, evet. Çekik gözlü, evet. Daha kısa boylu, daha kalın enseli.
Bu ideolojik tarihçiliğin, tabii Cengiz Han'ın çok büyük bir cihangir olması, sonraki bize Türk tarih tezinde Cengiz Han'ın Türk olarak tanıtılması gerektiği kanaatini doğurmuş. Bunun üzerine Moğolların Türklüğü meselesi gündeme gelmiş. Ama Macar tarihçileri, Türkologlar, dünyada Türkolojinin kurucusu Macarlardır. Onlar bunun yanlış olduğunu ortaya koymuşlardır. Yani ideolojik tarihçilik tarihi ciddi manada sarsmış ve bunu düzeltmek diğerlerini düzeltmekten çok daha zor olmuştur. İdeolojik tarihçilikte eğer siz karşı tarafı temsil ediyorsanız hain, ideolojik tarihçilerin yanındaysanız işbirlikçilik damgasını yersiniz.
Orta yolu bulabilmek ya da doğru yolda ilerleyebilmek çok zordur.
Çünkü
yalnız kalıyorsunuz her şeyden.
İdeolojik tarihçinin olduğu yerde aynı zamanda bir baskı vardır. Bu baskı bazen resmi bir baskıdır. Yani ceza almak, hapse atılmak gibi. Veya manevi bir baskıdır. Yani tecrit edilmek, hainlikle itham edilmek.
Yalnız bırakılıyorsunuz.
Yalnız bırakılmak, işinden atılmak, işte kitapları basılmamak, sattırılmamak, konferanstan izin verilmemek gibi bir takım sosyal neticeleri doğurur. Roman tarihçinin çok daha komik neticeleri vardır. İdeolojik tarihçilerinki acı...
Kısa bir aradan sonra konuşalım.
İnceleyelim.
Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İki tarafı var dediniz. Biri acı, ideolojik tarafı, biri komik romanlara evet. yansıyan
Şimdi
tarafı.
Bu romanlarda işlenen tarihi hadiseler sonradan doğru kabul ediliyor. Mesela bunun bir misali Siyon zabıtlarıdır. Siyonistler toplanmışlar Bazel'de, bir kongre yapmışlar. Burası gerçek. Bu kongrede bazı kararlar almışlar. Bu kararlar ne? Yahudiler için bir yurt. Tamam, bu da belli. Fakat Siyon zabıtları diye bir takım zabıtlar, yani buradaki görüşmelerin zabıtları tutulmuş ve sonra bunlar ele geçmiş. Bu zabıtlarda neler var neler? Bu tabii tarih olarak kabul edilmiş.
WikiLeaks belgeleri gibi olmuş.
Öyle, evet. Bunu bir Fransız yazarın romanında görüyoruz. Romanda anlatılıyor bunlar. Daha sonra bu gerçek kabul edildi. Bu Siyon Kongresi. Hatta Rus polisi Yahudileri bu Siyon Kongresi zabıtlarıyla suçlardı. Rusya'daki Yahudileri, gizli polis. İyi de bunların bir kere gerçekliği yok.
Belge değil belge yani. Yok.
Bunu İslam dünyası da çok beğenir, bu Siyon zabıtları. Herkes de geçer. Müslümanları şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız, onları şöyle yıkmalıyız, böyle yıkmalıyız. Bunlar zaten normal tasavvur edilebilecek şeyler de. Bak, belgesini bulduk gibi. Halbuki böyle bir şey.
Bu bir roman sadece.
Roman. Roman. Ekmek bulamıyorlarsa
pasta yesin.
Pasta yesinler. Marie Antoinette'e mal edilen bir söz. Halbuki bu söz La Bruyère'in Bir Prensesin İsrafları romanında geçen bir diyalogtan bir parçadır. Marie Antoinette böyle bir şey söylememiştir. Böyle bir şey söyleyecek kadar aptal birisi de değildir. Yani Avusturya İmparatorluğu'nun kızıdır yani.
Hala yeni dönemde çekilen filmlere bile Marie Antoinette pasta sevgisi evet. yansımış.
Burada mesela tarihte başka bir yanılgı. Fransa İhtilali açlıktan ölmek üzere olan insanların başlattığı bir isyandı. İyi, Bastil hapishanesini bastılar. 7 tane mahkum buldular. 7 mahkum bir atırsızıydı, bilmem neydi. Yani hiç öyle bir siyasi suçlu yoktu. Bastil hapishanesini yıktılar. Bugün 14 Temmuz şey günüdür. Fransa İhtilali günüdür. Fransa'da milli bayramdır. Halbuki hani siyasi suçlularla doluydu zindan?
7 kişi çıktı sadece işte.
O zamanki Fransa'da seyahat edenlerin yazmış oldukları seyahatnameler sonradan yayınlandı. Hiç de Fransa'da öyle açlık falan olmadığını, bilakis köylülerin şehirlerden çok daha rahat ve zengin yaşadıklarını anlatıyor.
Peki kaynak? Yani daha doğrusu...
Böyle olması gerekiyordu. Yani kralı tahttan indirmeniz, ihtilali yapabilmeniz için böyle bir acıklı tarih hikaye. Yazmanız icap ediyordu. Fransa ihtilali tamamen burjuvaların iktidara ortak olmak için açtıkları bir ihtilaldi. O zaman kral, soylular ve kilise idare ediyordu. Burjuvalar ise güçlenmişti. Yani kent soylular denilen... Sermaye sahipleri biz neredeyiz diyorlardı. İhtilal bunun için yapıldı.
Halbuki onlara bir yer açsalar ihtilal olmayacaktı belki, öyle mi?
Bu burjuvaların da büyük ekseriyeti masonlardan ibaretti. İhtilali masonlar yaptılar. Masonlar bunu kendileri zaten söylüyor. Aynı şey Rus ihtilali içinde, İtalyan ihtilali içinde, 1908 Türk ihtilali içinde cahildir. Yani romanlarda anlatılanları gerçek kabul ederseniz bambaşka bir tarih yazmanız lazım.
Şimdi yakın tarihimizden örnek verelim. Hayır hasenatıyla ünlü Hürrem Sultan'ı hepimiz evet. Sarayın içinde car car bağıran...
Evet, hırslı bir kadın. Tabii bunu son devir kadınlar saltanatı, işte Ahmet Refik gibi yazarlar yaptı. Sonra filmlerle herkes evet. böyle anladı. Hürrem Sultan hırslı, gaddar bir kadın. Halbuki hiç alakası yok. Edebiyata düşkün, Türkçesi güzel... Kocasının gönlünde taht kurmuş, hayır hasenatıyla tanınmış mıyız? Aynı şey Mahbeyker Kösem Sultan içinde cahilidir. Bunlar buhranlı zamanlarda memleketi kenarından almış insanlardır. Fakat işte onlar hakkında menfi bir tasavvur meydana getirilmiş.
Bir de hırslı olmasını hep negatif olarak algılıyoruz ama eğer o hırs olmasaydı o dediğiniz buhranlı dönemlerde aktif olabilmek, karar alabilmek mümkün evet. değildi.
Memleketin ise biraz da kadın düşmanlığı var. Herkesin feminist ama aslında şuur altında bir kadın düşmanlığı vardır. Bu da beslemiştir bunu. Hem günlük hayatında feministlik yapan çok insan kınalı parmaklarını devlet işlerine karıştılar diye, soktular diye Hürrem Sultan'ı, Kösem Sultan'ı kötülerler. Yani böyle bir garabet de vardır. Yani
o en feministler bile iş yerinde kadın iş arkadaşı yükselmesin diye elinden evet. geleni yapabilir. Yapar demeyeyim, iddialı konuşmayayım ama yapabilir. Yani çok olası şeyler.
Onun için tarihi malzemeye çok dikkatli olmak lazım. Romanlara, filmlere değil, vesikalara itibar etmek lazım. Vesika da bazen yalan söyleyebilir. Elinizdeki vesika bir devlet vesikasıdır. Şunu hiç unutmayın. Bu vesikayı devlet toplamıştır ve tek taraflıdır. Yani kendisini haklı çıkartmak için öyle yazmıştır. İkincisi, devlet bu vesikayı hazırlamıştır ama bu gerçeği yansıtmayabilir. Tamamen usulen tutulmuş bir vesika da olabilir.
Bütün ülkeler için mi konuşuyorsunuz? Için yani Avrupa'da, Amerika'da, Orta Asya'da.
Bir kere devlet vesikaları, bazılarında şey diyorlar buna şimdi, vesika fetişisti diyorlar. Halbuki vesika tamam, mutlaka değerlendirecek ama dikkatli olun, bunu devlet hazırladı. Kendini temize çıkarmak için o zamanki idareciler bazı şeyleri saklamış, değiştirmiş olabilirler. Tarihi kitaplar, kronikler yazanın şahsiyetiyle alakalıdır. Osmanlı Devleti zamanında mesela devşirmelerden taraftar olan yazarlar var, karşı taraftan olan yazarlar var. Bunların yazdıklarını bir elekten geçirmek lazım. Bir de kitapların mahiyeti gereği insanları yanıltan kitaplar var. Daha önce konuşmuştuk, Evliya Çelebi Seyahatnamesi gibi. Evliya Çelebi duyduğu her şeyi kitabına toplamış. Siz buna doğru derseniz baştan zaten yanıldınız. %50'si doğru değildir. Mesela Hezarfen, Ahmet Çelebi diye bir insan tarihte yaşamamıştır. Evliya Çelebi duymuş, anlatıyor. Doğancılarda Galata Kulesi'ne uçmuş, Doğancılar'a inmiş. Hikaye. Bu kadar mühim bir hadise hiçbir devlet vesikasında, hiçbir kronikte geçmez. Sadece Evliya Çelebi.
Ama adına havalimanı.
Ama havalimanı var. Şimdi evet. Kime anlatırsınız bunu? Gibi. Şimdi netice demek ki vesikalara itibar, nakle itibar, ama bunları ciddi bir elekten geçirmek lazım. Ama dediğim gibi tarihçi ideolojilerinden veya ideolojiyi bir tarafa bırakın, ırkından, dininden, yaşadığı zamanın zeminin tesirlerinden elbette ki masum kalamaz, kendini koruyamaz. Ama bir de insaf var, bir de ortalama bir duruş var.
Şimdi biz kendi tarihimizden biraz evet. bahsedelim. Tabii ki daha yakın tarihimiz olduğu için Osmanlı'yı daha çok biliyoruz, daha evet. çok belge var, daha çok konuşuyoruz. İzleri var etrafımızda. Evet. Selçuklu, ondan önce Orta Asya'dan göçümüz, evet. Moğollarla yaptığımız savaş Anadolu'da. Evet. Daha öncesinde Müslüman olmamız, ondan öncesinde de evet. Müslümanlık öncesi bir Türk tarihi evet. var. Şimdi böyle baktığınız zaman elbette uzak olanı daha az anıyoruz, daha az konuşuyoruz. Ama sanki hiç yokmuş gibi davrananlar, hiç yokmuş gibi var. Zannedenler de var.
Şimdi dediğiniz gibi yakın tarih neticelerini hala doğurduğu için ve yakın tarih insanların çoğunun hafızasında olduğu için, yakın tarihle alakalı vesika ve bilgi çok olduğu için, yakın tarih hala daha neticelerini inşası beklendiği için elbette ki kıymetli ve herkes itibar ediyor. Fakat şurasını ben sakatla söyleyeyim, en iyi bilinmeyen tarih yakın tarihtir. Yani en bilinmeyen tarih son 100 yıldır. Daha doğrusu yanlış bilinen. Çünkü işin içinde ideoloji olduğu için bizim Hunların tarihini daha doğru biliyoruz. 1908'den sonraki tarihimizi daha az biliyoruz. Bunu da kayda almak lazım. Şimdi tabii uzaklaştıkça biraz alaka azalıyor. Ama biraz da vesika azalıyor. Mesela biz hukuk tarihi dersi veriyorum. Ben Türk hukuk tarihi dersi ikiye ayrılıyor. İslamiyet'ten önceki Türkler, İslamiyet'ten sonraki Türkler. Neden ayrılıyor? Çünkü hukuk sistemi tamamen değişmiş. Cumhuriyet sonrasını mesela biz tarihi görmediğimiz için onu biz incelemiyoruz. O normal. Diğer hukuk dersleri tetkik ediyor. Normalde o da bir devredir. Şimdi diyorum ki ben talebelere, Türklerin İslamiyet'i kabul ettikleri tarih 750'lerde başlıyor ama 10. asırda artık Türklerin hepsi Müslüman olmuştur. 1000 yıllık bir devreden bahsediyoruz. Ama dünya hayatında 1000 yıl nedir ki? 300 bin yıllık bir insanlık tarihinden bahsediyoruz. Türklerin bilinen bundan önce 2-3 bin yıllık tarihleri var. Peki o zaman bunun daha uzun olması lazım. Hayır maalesef. O 1-2 derste bitiyor. Neden? Çünkü elimizdeki vesika ve bilgi fevkalade az. Yani İslamiyet'ten önceki Türklerin hayatına dair benim spesyal ihtisasım yani hukukuna ait vesikalar fevkalade az. Bu bir. İkincisi Türk tarihi uzak olduğu için ve vesikası az olduğu için bilinmiyordu. Vesikaların çoğunun bulunması sonraki tarihlere tarihlendi. Bilhassa 20. asır başlarına tarihlendi. Yani Çin'de, Moğolistan'da pek çok eser bulundu. Düşünün Orhun abidelerinin bulunması bile 200 yıllık bir hadisedir. Yorun abi de biliyorsunuz Türk tarihine muazzam bir bakış açısı getirmiştir. Ondan sonra çok kitabeler bulundu Moğolistan'da, Kuzey Çin'de. Piramitler. Çin'de çok vesikalar bulundu. Turfan Havzası'nda Uygurlardan kalma. Ve bunlar düşünün Divan-ı Lügat-ı Türk. İslamiyet'ten sonra yazıldığı halde 9. asırda. İslamiyet'ten önce en çok malumat veren kitaplardandır. Bulunuşu 100 yıllık bir hadisedir. Kutadgu Bilig keza öyle. Yani biliyoruz kitabı ama bulunması çok sonradır. Binaenaleyh eski Türkler hakkındaki malumatlarımız zaten bizim dokümanları bize sonradan elimize geçti. Bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ile iktidarda olanlar, önce iddiaçılar sonra Cumhuriyeti kuranlar, Osmanlılık gitti. Rumlar, Ermeniler, Sırplar, Bulgarlar ayrıldı. İslamiyet de yıkıldı. Araplar ayrıldı. Bir Kürtler kaldı onunla. O zaman biz Türk kimliğimize dönelim dediler. Aslında bu o zamanki dünyanın hakim güçlerinin, galip güçlerinin dayattığı bir ideolojiydi. Ulus devletler istiyoruz artık.
Hepsi, ama Avrupa için de aynısı geçerliydi.
Evet, Avrupa yani. İçin. Amerika, Wilson prensiplerinin özü nedir? Bir cümleyle deseniz, ben artık dünyada imparatorluk görmek istemiyorum diyor Amerika. Yıllardır
ama Avrupa kendisi karşı, öyle yönetiliyor.
Ben imparatorluğum, siz olmayacaksınız artık. Ben şimdiye kadarki kompleksini bu şekilde izah etmiştir. Güçlü olduğu için de sözünü dinletmiştir. İngiltere bile ulus devlete dönmüştür. Suri görünüşte de olsa. İşte bu ulus devletler inşa prosesinde Macaristan nasıl bir ulus devlet olarak kurulduysa Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerine bir ulus devlet olarak kurulmuştur. Suriye de öyle, Irak da öyle. Bulgaristan da öyle. Hepsi birer ulus devlet olarak kurulmuştur.
Balkan Savaşları'nın özü zaten
özü bu. Başka şeyler de buna tesir etmiştir. Biraz evvel anlattığım gibi yani Arapların ayrılması, Balkanların kopmasıyla artık ulus devlet prosesinin şartları da hasıl edilmiştir. Anadolu'ya Türk nüfusu yığılmış. Anadolu'nun gayri Türk unsurları buradan arındırılmış. Şimdi böyle olunca ister istemez İslamiyet'ten önceki Türk tarihine bir merak hasıl olmuştur. Fakat eldeki dokümanlar az olduğu için burada bir ustaca bir hilekarlık yapılmış. Anadolu'nun yerli tarihinin Türklerin de yerli tarihi olduğu yanılgısı. 1930'lu yılların biliyorsunuz hakim ideolojisidir. Hititlerin, Filiklerin, Urartuların Türk olduğu.
Ama bizim zaten buraya gelme tarihimiz belli.
Belli ama onlar da Türk'tü. Aslında biz daha önce gelmiştik. 1071 sonraki bir geliştir. Biz ondan önce gelmiştik. Anadolu'da Türk medeniyetini biz kurduk. Anadolu medeniyetini buradan Avrupa'ya geçerek Avrupa medeniyetini biz kurduk. Etrüskler vasıtasıyla. Bunların tabii çoğu inanılmaz saçmalıkta teorilerdi.
Bazıları... Bununla ilgili genetik olarak saptamalar var ama burada sonra önemli olan bunun bunlar. Türk olup olmadığı. Şimdi, yani yoksa zamanlar, Avrupa'da Anadolu'dan bir akış evet, var zaten.
Onu zaten inkar edemiyor ama Anadolu'da yaşayan yani antik çağda yaşayan halkların bugünkü Türklerin atalarıyla aynı ırktan olduğu bu 1930'ların çok moda tabiriydi.
Çatal Höyük Anadolu gibi. Su hepsi, Avrupa'da.
Biz de öyle okuduk mekteplerde. Ama bunun böyle olmadığı 1950'lerden sonraki gerek fen işte DNA kafatası gerekse bir takım tarihi arkeolojik bulgularla ortaya çıktı. Tamam Anadolu'dan bir takım geçişler olmuştur veya Anadolu daha doğrusu bu coğrafyada Etrüskler gibi veya Sümerler gibi Sami veya Avrupalı Aryan olmayıp Orta Asya'dan gelen kavimlerin tahmin edilen kavimler var. Bunlar Türk müdür diyebilir misiniz? Türk diye bir milletin teşekkülü daha sonra. Bunlar hep sonra ortaya çıktı. Yani eski Türk tarihine olan alaka ulus devlet kurulma prosesinden sonra yani yeni bir ideolojinin ihtiyacı olarak çıktı. Anadolu'nun Türklüğünün ispatı iflas edince ve güneş dil teorisi bu sefer Orta Asya tarihine yönelindi. Zamanında müsaadesiyle artık yeni vesikaların değerlendirilmesiyle, yeni vesikaların ele geçmesiyle Anadolu tarihçileri Orta Asya'ya alaka duydular. Ama bunda bizden daha öne giden Ruslar ve Macarlar olmuştur. Macarlar Avusturya'dan ayrılınca ki onlar Almanları hiç sevmezler. Çünkü Macarlar Orta Asya, daha doğrusu Ural asıllı bir kavimdir. Yani Türklere akrabadır. Dediler ki biz Avrupalı değiliz, biz Cermen değiliz, Slav değiliz. Bizim köklerimiz ne? Bizim köklerimiz Orta Asya'da. Bunlar Macarlar disiplininde ve Alman disiplininde kazandıkları için ve çok şuurlu oldukları için. Türklerden 10 kat daha milli şuura sahiptiler. Bir misal vereceğim. Avusturya hep Macaristan'ı işgal etti. Türkler Macaristan'ı Avusturyalılardan aldılar. Macarlardan değil. Bunu da altını çizmek lazım. Ve çekildikleri zaman tekrar Avusturyalılar işgal etti. Burada bir Macar devleti kurulmadı. Yani Türkler milletin istiklaline son veren insanlar değiller. Hı hı. Ve istiklal mücadelesiyle tamam Sırbistan falan öyle ama Macaristan öyle değil. Macarlar Avusturyalıların hakimiyetini düşünce büyük bir travma meydana getirdi. Çünkü Türkler çok sevmeseler bile kendilerine tolerans gösteren bir topluluktu. Almanlar öyle değildi. Almanlar istemediler Macarlar. Ve Almanların gelişini bir felaket olarak gördüler. Nasıl direndiler? Direnemezler. Güçleri yoktu. Kültürel olarak direndiler. Çünkü Almanlar Katolik. Bunlar da Katolik. Tamam dini bir baskı yok. Ama lisan baskısı var. Avusturyalılar bunları absorbe etmek istiyorlar. Asimile etmek istiyorlar. Almanca konuşsunlar istiyorlar. Mektepler Almanca ders veriyor. Entelektüeller Almanca konuşuyor. Soylular Almanca konuşuyor. Macar milletin yok olma tehlikesi var. Ne yaptı Macar münevverleri ve kilisesi? Latince'yi resmi dil yaptı. Avusturya buna karşı çıkamadı Latince olduğu için. Hı. Latince, evet Macarca konuşulmadı Macaristan'da ama Almanca'da resmi dil olamadı. 1848 ihtilaline kadar 150 sene, 1699'da kaybedildi. Macaristan'da Latince resmi dildir. Böylece Latince ölmedi yaşadı. Onda öyle bir faydası oldu.
Ya, peki Macarca?
Evlerde Macarca konuşuldu.
Onu da unutmadı.
Yaşandı. Unutulmadı çünkü evde konuşuluyor. Ama resmi yazışmalar hep Latincedir. Mektepler Latincedir. Almanya'ya mücadele ettiler. İşte bu Macarlar 1920'li yıllarda bağımsızlıkta aldıktan sonra istiklallerini Orta Asya'ya döndüler. Ve Türklerle akraba olduklarını keşfettiler. Ve onların işte Laszlo Razoni gibi Türkologlar, Türkoloji ilmini kurdular. Ve eski Türk tarihini de onlar ortaya çıkarttılar. Onun için biz Türkler,
Macarlar
Macarlara çok şey borçluyuz. İki, Ruslar. Ruslar da henüz Almanlar kadar ilme meraklı insanlardır. Bilhassa St. Petersburg Akademisi 200 yıllıktan fazla bir tarihi var. Bunlar da istila ettikleri memleketlerdeki insanları tanımak için. Yine sömürgeci mantık. İngilizlerde, Fransızlarda
da ama
var.
Ama gene de en azından daha
faydalı.
Evet. En azından bir şey kalmış.
Bunlar, bu Türkleri tanımalıyız. İstila ettiğimiz topraklarda yaşayan insanlar nasıl insanlardı? Mazisi, tarihi neydi? Bunlar hakkında çalıştılar ve İslamiyet'ten önceki Türkler hakkında çok vesikalar topladılar Ruslar. Ruslar İslamiyet'ten önceki Türk tarihiyle ve Türk coğrafyasıyla çok alakadar oldular. Bu sebeple bizde de zaten İslamiyet'ten önceki Türk tarihini, Türk edebiyatını, Türk coğrafyasını çalışanlar umumiyetle Rusya'dan gelmiş olan yazarlardır. İşte Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal gibi şahsiyetler olmasaydı bizim eski Türk tarihi hakkında da fazla malumatımız olmayacaktı. Bunlar bir başlangıç meydana getirdiler. Mesela ben kariyere başladığım zaman bir hocamız dedi ki tek taraflı olarak hiçbir zaman yetişme. Hukuk tarihi çok yönlü bir branştır. Hukukun her dalını bileceksiniz. Hukuk tarihinde her dalında yazacaksınız. Mesela sadece belli bir şeyde yazdığınız zaman evet ihtisas sahibi olursunuz. Bu da kıymetli ama tek taraflı yetişirsiniz. Onun için ben Avrupa tarihiyle meşgul oldum. Hukuk müsebbibini yazdım. Machiavelli ile alakalı çalıştım. İslam hukukuyla çok meşgul oldum. Osmanlı hukuku versiyonunu yazdım. Eski Türklerle alakalı çalışmalarım oldu. Yani çok yönlü çalışmaya çalıştım. Hocamızın tavsiyesine uyarak. Tarihçilerde de böyle. Yani bu adam yeni çağ tarihçisidir. Bilmem ne uzmanıdır. Tamam, o iyi bir şey ama diğer tarih branşları da ihmal etmemek icap ediyor.
Zaten o bütünlük içinde ister istemez geldiğiniz noktanın bir öncesi var.
Evet.
Bilmek zorundasınız, evet. Şartları hazırlayan. Bir de o araştırdığınız dönemin yol açtığı değişiklikler ve bir sonraki dönemi oluşturduğu etkiler var.
Tabii. Bir de tarihçilik bir ekoldür. Yani neticede tarihçiler birbirlerini yetiştirirler ve insanlar tarihçilerden etkilenirler. Biraz evvel söylediğim gibi ben mesela Yılmaz Özsoy'un kitaplarını çok okudum çocukluğumdan beri. Kendisinden çok etkilendim. Çok sık görüştük. Katıldığım fikirleri vardı, katılmadığım fikirleri vardı. Katılmadığım fikirleri kendisine söylerdim.
Ama nasıl söylüyorsunuz?
Kibarca söylerdim.
Onun dışında söylerdim. Bir bilimsel bir şey sunmak bir lazım.
Delille söylerdim. Efendim derdim siz hiçbir söyle. Mesela Mustafa Reşit Paşa'yı çok beğenirdi. Mustafa Reşit Paşa'yı biliyorsun bazıları hiç sevmezler Tanzimat sebebiyle. Mesela Marksist ve İslamcı yazarlar sevmezler. Hatta milliyetçi yazarlar sevmezler. Bir tarafta Avrupacılar ise çok beğenirler. Yani ikisinin ortasında olmak lazım. Dedim efendim iyi bir dışişleri bakanı olabilir ama işte Balta Limanı ticaret anlaşması vesaire vesaire. Bunlar evet. Reşit Paşa bazı deliller sunarak kabul ederdi. Kabul eder görünürdü. Eski insanların malum fikrinden ama dinlerdi. Kadir Mısıroğlu mesela çok tartışmalı bir şahsiyet olmakla beraber bizim çocukluğumuzun renkli bir figürüydü. Bir kere duruşu. Taviz vermez tavrı, başında fesi, ondan sonra Osmanlı'ya olan muhabbeti, Ehl-i Sünnet hassasiyeti. Bunlar tabii bazılarının kendisini çok sevmesine, bazılarını sevmemesine sebebiyet verdi. Onun da mesela her fikrine katılmazsınız, her fikrini beğenmezsiniz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama itiraz ettiğiniz zaman da en azından tarihi mevzularda bir fikriniz olması lazım. Ben şimdi bakıyorum böyle tarihçileri atıp tutanlar, bazen ben de karşılaşıyorum. Belli bir fikri seviyeden mahrum. Eskilerin tabiriyle hazine-i fikriyesi boş. Belden aşağı hakaretlerle davasını yürütmeye çalışıyor. Bu insanı çok aşağılatır, çok rezil eder. Küfür, hakaret. Yani sen bir delil söyledi ki siz böyle söylüyorsunuz ama bakın bu delil de böyle söylüyor. Ben de size makul bir cevap vereyim. Eski insanlarda ben bunu görürdüm. Böyle konferanslarda falan birisi çıkıp da bağırdığı zaman efendim derdi. Lütfen benim fikrimi çürüten, ilmi vesikaları çürüten bir yazı yazınız. Ben ondan istifade eder, yanlışlarımı düzeltirim veya ben de ona cevap veririm diyerek onu sustururdu. Adam bir şey diyemezdi.
Tabii.
Bu kazanırdı, o kaybederdi.
Sakin olmak.
Sakin olmak.
Evet.
Her zaman sakin olmak iyidir. Ama işte tarihçiler de ister istemez dediğim gibi belli tesirlerin altında kalıyor. İdeolojik hareket edenleri var. Mesela Ahmet Refik Altınay gibi. Ahmet Refik Altınay bizde tarihi sevdiren adam olarak bilinir. Fakat Ahmet Refik hakikaten tarihçidir. İstanbul Üniversitesi'nde tarih dersleri verdi. Sonra 1933 reformunda atıldı. Fakat İttihat ve Terakki Partisi mensubuydu ve bütün hadiselere bakış açısı böyleydi. Osmanlılardan bahsederken düşmanca değilse bile tahfif ederce, alaya alırca bahsederdi. Samur Devri, Kadınlar Saltanatı, Lale Devri, bu gibi aşağılayı Deli İbrahim gibi genç Avcı Mehmet gibi tabirler ona aittir. Hmm. Bu da tabii sonrakilerde Osmanlı tarihinin karikatürize edilmesi neticesini doğurmuştur. İsmail Hakkı Uzunçarşılı çok oturaklı. Osmanlı tarihinde otorite olan bir şahsiyettir. Ömrü arşivde geçmiştir. Onun için mesela onun tarihi en güvenilir tarih olarak kabul edilir. Fakat o bile ömrünün sonunda derin devletin baskısıyla Sultan Abdülaziz'in intihar etmediği, öldürüldüğü yolunda bir kitap yazmıştır. Halbuki bu tartışmalı bir meseledir. Yani intihar tezi var, katil tezi var.
Öldürülmediği intira, öldürülmediği intihar etti yolunda
bir kitap yazdırdılar. Yazdırıldı ona. Bunu yazacaksın dedi. O da korkudan veya başka sebeplerle yazdı. Bu onun mesela ilmi şöhretine büyük bir leke getirdi.
Ömrünün sonunda
hem de. Yani 100 yaşına yakın vefat etti. Bu büyük bir lekedir. Girme böyle şeylere artık. Sen
yaşlıyım
de. Yaşlısın, ununu eylemiş, eleğini asmışsın. Çünkü tartışmalı bir mesele.
Belki kendi bile yazmamış.
Muhtemelen.
Yani sadece adıyla
yayınlanmış. Bir de öyle tarihler de vardı. Evet. Başkaları tarafından yazılıp tarihçinin ismiyle neşredilen tarihler. Bu böyle. İsmail Hami Bey vardı mesela. Galiba benim çok okuduğum ve etkilendiğim bir tarihçidir. Onda da aşırı ırkçı bir tavır vardı. Eğer bir tarihi şahsiyet Türk aslından değilse onun düşmanı. Mesela Sokullu Mehmet Paşa. Halbuki Sokullu Mehmet Paşa tamam Hırvat asıllıdır ama Türk ve Müslüman kültürüyle yetişmiş. En az bugün Türk'üm diyenler biz kadar Türk kültür ve şuuruna sahiptir. Ama hayır. İsmail Hami Bey'in eleğinden geçmez. Halbuki öte tarafta Türk asıllı olup da memlekete zarar vermiş, isyan etmiş çok insanlar var. Bunlar için de bir şey demezdi ama imsaki kelamda bulunurdu. Bir şey söylemezdi yani onlara.
Susmak bile bazen.
Yani övmek gibi gelirdi ama susardı insafından dolayı. Yani böyle de oluyor. İster istemez bu kaçınılmaz oluyor. Evet. Tarihçilerde.
O zaman biz okurken kaynaklara dikkat edeceğiz.
Ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Böyle tarihi dizileri, filmleri tamam seyredin ama bunlar doğrudur demeyin. Bu bir. İkincisi, popüler tarih insanların tarih sevmesi için lazımdır. Küçümsenecek, alay alınacak bir şey değildir. Ama popüler tarihin de doğru olması lazımdır. Popüler tarih, doğru tarihi anlatırken ilmi üslubun dışında insanların anlayacağı bir dil konuşmak ve bazı mevzuları bunlar insanların işine yaramaz deyip geride tutmak demektir. Tahrif etmek demek değildir. Üçüncüsü, biraz da gençlere ben söylüyorum. Tarih okurken lütfen biraz da tarihi şahsiyetler, tartışmalı tarihi şahsiyetler, tartışmalı hadiseler hakkında okurken çapraz okuma yapınız. Yani her çeşit ideolojilere sahip olan tarihçileri okuduğunuz zaman ortaya çok daha iyi sentezler çıkıyor. Ben Marksist tarihçileri de okudum ve onların çoğundan çok istifade ettim. Anadolu'nun sosyal yapısında Mustafa Aktağ hem Marksist hem Alevi bir tarihçiydi. Çok istifade ettim. Onun kitabı üzerine yazılmamıştır. Türkiye'nin geri kalmışlığı üzerine, iktisat tarihi üzerine İsmail Cem. Marksist bir tarihçidir. Tanıdım kendisini de. Çok müstesna bir kişiliği vardı ama insan olarak. Onun kitabı bulunmaz bir kitaptır. Ama Marksistirler. Ama hadiselere olabildiğince objektif bakmışlardır. Sivri taraflarını zaten siz çapraz okuduğunuz
fark
için fark ediyorsunuz. Biraz evvel dediğim gibi müşterek taraflar en doğrularıdır.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.